yemeklere, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyor ve davet ediyoruz programımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı da hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, 2019 Japonya Türk Kültür Yılı çerçevesinde Japonya'nın başkenti Tokyo, Toruko Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Festivalin detaylarını Yunus Emre Enstitüsü Başkan Danışmanı Tayfun Kalkan'dan alacağız. Hemen sonrasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Avukat Süleyman Çetin stüdyo konuğumuz olacak ve serbest dolaşım konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Yaralıyım, giyindim kuşandım karalıyım. Sen de çek git, sen çek git istersen. Ben doğuştan buralıyım. Sen de çek git, sen çek git istersen. Ben doğuştan buralıyım. Çözmek gerek yeniden. Silindi yüzün, ne gelir elden. Ah, çizmek gerek yeniden. Eskitir adamı yıllar birden. Formatlamak gerek yeniden. Aşkta yıkan o zaman yeniden. Aşk olsun da düş olsun, İster sonunda yaş olsun. Günler gecelerde yaşananlar, kim unuttuysa taş olsun. Günler gecelerde yaşanırlar. Kim unuttuysa taş olsun. Günler gecelerde yaşanırlar. Kim unuttuysa taş olsun. Kim unuttuysa taş olsun. Kim unuttuysa taş olsun.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Yunus Emre Enstitüsü Başkan Danışmanı Tayfun Kalkan bizlerle birlikte. Sayın Kalkan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ayağınızın tozuyla geldiniz.
Evet, öyle oldu. Çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Tokyo'da Toruko Festivali düzenlendi. Biliyorsunuz 2019 Japonya Türk Yılı, Türk Kültür Yılı olarak ilan edilmişti. Bu kültür yılı kapsamında da pek çok etkinlikler düzenleniyor. Sanıyorum onlardan bir tanesi de bu festivalde. Detayları sizden öğrenelim.
Evet, evet. Yunus Emre Enstitüsü yurt dışında Türkiye'nin tanıtımı için önemli çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de Japonya'da ilan edilen 2019'daki Türk Kültür Yılı için yaptıklarımız. Yıl boyunca karınca kararınca birçok faaliyet gerçekleştirmeye çalıştık orada. Ve bunların en önemlilerinden birini de geçtiğimiz cumartesi pazar 6-7 Eylül tarihlerinde Tokyo'nun en büyük parklarından birinde düzenlenen Türkiye Festivali olarak gerçekleştirdik.
Hı hı. Şimdi o festivalde neler oldu, gittiniz, neler gördünüz, neler yaşadınız ve oradaki halktan izlenimleriniz neler, onları paylaşmanızı rica edelim.
Tabii ki. Yani enstitümüz bu kültür yıllarına çok önem veriyor. Sadece Japonya ile bağlı değil bu iş. Rusya'daki kültür yılında da önemli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Üzerimize ne düşerse, işte Çin'de buna benzer bir şeyler yapıldı geçtiğimiz yılda. Japonya'da da bir Türk festivali düzenlemeye karar verdi enstitümüz ve oradaki Yunus Emre yetkilileri. Japonya'nın ve Tokyo'nun en bilinen köşelerinden, en popüler mekanlarından biri olan Yoyogi Parkı'nda aylar süren görüşmeler sonucu çok merkezi bir alan tahsis edildi bu festival için ve yaklaşık 50'ye yakın stand kuruldu. Hem oradaki gurbetçi Türk kardeşlerimiz, ki çoğu işte döner, et ve kebap işlerinde usta, hı hı, bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, hem de bu işleri onlardan öğrenmiş ya da Türkiye'de belli bir süre bulunup öğrenmiş Japonlardan oluşan çeşitli kişiler, başta Türk lezzetleri olmak üzere işte Türkiye'den hediyelik eşyalar, geleneksel Türk el sanatlarını yansıtan eşyaların olduğu ve satıldığı standlar, çok canlı bir ortam hazırlanmıştı parkta. 2 gün süreyle bu park bize tahsis edilmiş Türkiye'ye ve parkın en merkezi yerinde de sabit bir sahne var. Bu sahnede de çeşitli kültürümüzü, sanatımızı, geleneğimizi yansıtan müzikli gösteriler ve performanslar da gerçekleştirdik. Hı hı. Tam anlamıyla böyle bir festivaldi, karnavaldı. 7'den 70'e binlerce Japon büyük bir ilgi gösterdi. İlk gözlemimiz bizi de çok etkilemişti. Sabah festival alanına vardık, saat 10-11 gibi standlar hazırlanıyor ve festival başlayacak. Daha standlar hazırlanırken işte etleri koyuyorlar, yiyecekleri koyuyorlar, dondurmalar getiriliyor, lokmalar için hamurlar hazırlanıyor. Kahveler bir taraftan, kahve düzeni ve çok şık bir arabada ikram ediliyordu, Türk kahvesi kumda pişiriliyordu. Bunlar da hazırlanırken insanlar önünde kuyruğa geçmiş ve bekliyorlardı sabırsızlıkla ve ücretsiz bir dağıtım yok, yani parayla alıyorlar. Çok büyük bir ilgi vardı anlayacağınız.
Siz bunu söyleyince aslında ben gerçekten, evet, ücretsiz olduğunu düşündüm.
Hayır,
ama.
Hayır. Yani tabii makul ücretler, evet, öyle, evet, çok fahiş fiyatlardı. Çünkü amacımız kar etmek değil. Herhalde oradaki sistem böyle, hani böyle yapılması uygun görmüş düzenleyen komite tarafından, yerellerin de bilgisi onayı dahilinde. Yani herkes kuyrukta bekliyordu standların açılmasını ve açıldıktan sonra da anında tükendiğini anlattı arkadaşlar. Tekrar tekrar tazeliyorlardı özellikle ikramları.
Şimdi tabii Japon kültürü ve yemekleri özellikle deniz ürünleri üzerine kurulu. Evet. Şimdi tabii bizim o lezzetlerimizi tatmak onlara ilginç gelmiştir ama mutlaka da çok beğenmişlerdir. Neler hissettiler o anlamda? Herhangi hani sizin gözlemlediğiniz veya size aktarılan bilgi oldu mu bu konuda?
Tabii tabii, biz de iki gün boyunca Japon konuklarımızın ve hatta Tokyo'daki yabancıların da çok ilgi gösterdiğini de gözlemledik. Arasındaydık. Yani onlarla birlikte bir festival katılımcısı gibi, çok kendimize ev sahibiymiş gibi hissettirmeden aralarında dolaştık ve gözlemledik. Tabii o sırada organizasyonu çekip çevirmeye çalışıyoruz. Çünkü çok büyük ölçekli. Çok memnunlar. Yani bunu birebir böyle çok samimi bir şekilde tespit ettik. Bir kere Türkiye'ye çok düşkünler, Türkiye'yi çok merak ediyorlar, Türk kültürünü keşfetmeye çok açıklar ve bunun en başat unsurlarından biri de belli ki Türk mutfağı olacak. Çünkü birazdan tamamlayıcı bazı bilgiler vereceğim Japonya'daki bu faaliyetlere dönük. Gerçekten çok çok seviyorlar, çok büyük ilgi gösteriyorlar. Yayından önce de biraz konuşmuştuk. Hatta bir yenilik getirmişler mutfağımıza. Balık döner yapılmış. Evet.
Evet,
evet, evet. Yani bizim normal et dönerimize muazzam bir ilgi var. Ona diyecek bir şey yok ama balık döner de çıkartmışlar.
Ama iki kültürü resmen sentezlemişler.
Tabii, tabii. Önemli olan da bu zaten. Yani kültürlerin zaten, kesişmesi, buluşması, kucaklaşması.
Evet,
yani
zaten bu tür festivallerin hep birincil amacı o iki kültürün birbirini tanıyıp kaynaşmasıdır ki sanıyorum bu festivalde o maksatla düzenlenmiştir.
Tabii ki, yani demin de söyledim, binlerce iki gün boyunca Japon misafirimiz, konuğumuz standlarımızda büyük bir ilgiyle ürünlerimizin başındaydı. Fakat sadece yani sıradan Japon ziyaretçiler değil, Japon medyası da çok ilgi gösterdi. Ülkenin en büyük medya kuruluşları, 5 ana akım medya kuruluşu, başta devlet yayın organı sizin muadiliniz NHK televizyonu olmak üzere ve radyosu faaliyete geniş yer ayırdılar, röportajlar yaptılar. Gösterilerde ki performansları kayda geçirdiler ve yansıttılar. Japon medyasında da genişçe yer aldı. Dolayısıyla hem birebir festivale katılan Japon ziyaretçi hem de medya aracılığıyla Japon toplumuna yansıması sebebiyle festival 10 milyonlarca kişiye erişti. Ve biz bunun ümit ediyoruz ki Türkiye turizmine çok büyük katkısı olacak. Çünkü bir merak unsuru oluşturuyorsunuz ve akabinde o ülkeyi görmek istiyorlar, gitmek istiyorlar. Bunu defaatle hepsi söylüyordu orada. Bu bizi çok ümitlendirdi.
Önümüzdeki yıl bol bol Japon turist bekliyoruz.
İnşallah.
Ülkemize, evet, inşallah. Atölye çalışmaları da yapıldı değil mi bildiğimiz kadarıyla? Ne gibi örneğin el sanatlarından ya da hangi unsurlar daha çok tanıtıldı Japon misafirlere?
Şimdi Tokyo'daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin bünyesinde 2011'den bu yana Türk kültürünü tanıtıcı çok çeşitli kurslar, faaliyetler düzenlenmekte. Tabii ana başat kursumuz, kurslarımız bizim yabancılara Türkçe, biliyorsunuz. Bugüne kadar yaklaşık hem kültür merkezimizde mesela 2019 yılında bugüne kadar 94 öğrenci Türkçe için kayıtlı. Yani yetişkin bunların çoğu. Üniversitelerdeki işbirliklerimiz sayesinde bir 300-350 Japon'a daha erişiyoruz üniversitelerde Türkçe öğretimi adına. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bir demo, yani tanıtım mahiyetinde bir Türkçe ile tanışma atölyesi vardı. Bizim yani en başat tanıtım mekanizmamız dilimiz. Yani evet, dil biliyorsunuz bir kültür taşıyıcı unsur. Bu sebeple bir Türkçe tanışma kursu açtık. Oraya da çok büyük bir ilgi vardı. Ondan sonra Tokyo'daki merkezimizde biz Türkçenin yanında Göktürkçe ve Hititçe kursları da açıyoruz ve bunları özellikle Hititçe'yi Japon bir profesör veriyor. Türkiye aşığı, ülkemizde de bulunmuş.
Ne güzel.
Bunlarla ilgili küçük atölyeler, tanıtımlar düzenlendi. Bu dil kurslarının yanında da kültür sanata dönük, örneğin geleneksel müzik enstrümanlarımızın tanıtılması ve öğretilmesiyle ilgili bizim atölyelerimiz olmuştu Yunus Emre Enstitüsü'nde. İşte Türkiye'den uzmanlarımız, üniversitelerden veya bakanlığımız mensubu sanatçılarımız 10-15 günlük sürelerle orada bulunup enstrümanların çalınmasını öğretti müze istinadı olan ve ilgi gösteren Japonlara. Onlar iletişimleri koparmadılar, yani uzaktan iletişim halindeler modern teknolojinin yardımıyla. İşte bunları öğrenmiş Japon sanatçılar, ut çaldılar, kanun çaldılar, tabii ki kemençe çaldılar. Bir mehter takımı oluşturdu Yunus Emre Enstitüsü orada.
Mehter takımının elemanları da yine Japonlardan.
Japon. Evet, %95 içinde numune bizim oradaki bu konularla ilgili yaşayan gurbetçi Türk vatandaşlarımız da var. Hep birlikte inanılmaz bir performans. Zaten her önemli anma gününde bu mehter takımı programlarda yer alıyor. Çok büyük bir ilgi topluyor. Resim ve ebru atölyeleri vardı. Yani dolu dolu rengarenk bir ortam, bir panayır. Sahnede peki neler yaptık? Mehter gösterimiz, Japon ve Türk sanatçıların karma müzik performansları, bizim özellikle geleneksel sazlarımızla ilgili olarak. Bu festivalin birkaç gün öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığımız Devlet Opera Bale Genel Müdürlüğü'nün muhteşem eseri Piri Reis Japonya'da farklı bir program Türkiye tanıtımı ve bu kültür yılı çerçevesinde gerçekleştiriyor. Sanatçılarımız sağ olsunlar festivale özgü değişik bir gösteri yaptılar. Hem modern dans hem de geleneksel Türk danslarından ve müziklerinden oluşan bir koreografiyle de Japon izleyicilerin gönlünü fethettiler. Yani müziğiyle, mutfağıyla, yazısıyla, çizisiyle, diliyle, bilimiyle, görselleriyle bir Türkiye çıkarması söz konusu.
Evet, çok çok güzel ifade ettiniz Türkiye çıkarması kavramıyla. Devamda ediyordur değil mi bu atölyeler? Örneğin hani dediniz ya mehter takımı oluşturuldu diye. O gerçekten açıkçası çok ilgimi çekti. Hani sizin kültürünüze ait olan bir unsurun başkaları, yabancı uyruklu kişiler tarafından birebir gerçekleştirilmeye çalışılıyor olması demek ki Türk kültürüne gerçekten çok kıymet veriyorlar. Bunun en büyük göstergesi.
Çok, yani çok çok hoşlarına gidiyor. Çok değişik ve renkli bir kültür. Derin ve zengin bir kültür olduğunu ifade ediyorlar. Yani temasta bulunduğumuz çeşitli kademelerdeki Japon dostlarımız bunu defaatle belirtiyor. Bir de yani Japonya'da çok seçiciler, çok zor aslında orada bir şeyi tutturmanız ve gerçekleştirmeniz. Yani kaliteye ve içeriğe çok çok önem veriyorlar. Bu anlattığım çok sayıdaki faaliyetin hemen nasıl kolaylıkla kabul gördüğünü şöyle yorumlayabiliriz. Demek ki gerçekten zengin, samimi bir sunu var ortada Türkiye'den. Kolaylıkla hemen adapte olmak istiyorlar. Onun bir parçası olmak istiyorlar ve bundan son derece memnunlar. Örneğin kültür merkezimizde Türk film ve sinemasını tanıtıcı değişik bir faaliyet silsilesi yapılmakta. Bunu da biz hani orada tekrar keşfettik. Hani biliyoruz raporlar geliyor ediyor ama orada bir anlatılınca ve görünce tekrardan keşfettik. Kültür merkezimizde çok küçük cep sineması da olabilecek bir salon var. Zaten kültür merkezimiz bizler için Tokyo'nun sembol yapılarından biri olan Tokyo Camisi'nin hemen bitişiğinde. Ortak bir avluyu kullanıyorlar ve birbirini tamamlayan çok güzel bir yapı yığını, külliye diyoruz biliyorsunuz. Kültür boyutuyla, kütüphanesiyle, çayıyla kültür merkezimiz. İşte yanında da camimiz oldukça ilgi çekiyor Tokyo'da. Şimdi burada cep sinemasında bakanlığımızın Sinema Genel Müdürlüğü'nün yollamış olduğu filmlerle çok güzel bir atölye çalışması yapılıyormuş. Bir Japon yönetmen bulunmuş, Türkiye ile dost, bizi merak eden ve belli periyotlarla işte ayda bir, iki ayda bir ya da iki haftada bir Türk filmi bu Japon yönetmenin kaptanlığında izleniyor. İşte filmin belli aşamaları durduruluyor. Gelen seyircilerle Japon sineması, Türk sineması hakkında karşılaştırmalar. Ve filmlerin sonu onlara çok değişik geliyormuş. Çünkü Uzak Doğu film mentalitesini hani hemen hemen hepimiz biliyoruz. Sonu başından belli çoğunun. Belli bir sistem içinde gidiyor. Onun hayatı öyle. Bizim bu filmlerin senaryolarına ve kurgularından çok çok etkileniyorlarmış. Yani çok güçlü bir dili var. Sanatsal dili var. Çok sürprizdi. Ve orada bir şey yakalamış bizim Tokyo'daki yetkililerimiz. İşte filmde Türk yemekleriyle ilgili bir sahne geçiyor veya aile bir kahvaltı yapıyor. Hemen diyor filmin akabinde gelen seyircilere bunu diyor uyguluyoruz, bunu ikram ediyoruz. Dolayısıyla bir mutfakla ilgili ilgiyi oradan da yakaladık, anladık.
Ne güzel düşünmüşler.
Ve başlangıçta çok sınırlı sayıda ilgi gösterirken, sinema okullarında okuyan işte birkaç meraklı gencin katıldığı programlarken... Şu anda neredeyse bilet kessek kar yapacak durumdayız diyorlar. Çok büyük ilgi var. Soruyorlarmış işte ne zaman bir sonraki gösterim. Tabii bunun böyle ufak ikramlar, hani böyle abartılı sofralar falan değil. İşte bir simit görüldüyse simite benzer bir şeyler hemen orada arkadaşlarımız yapıp imece usulü onu ikram ediyorlar çayla birlikte. Tabii bu anlaşıldı ki sağlam ve inşallah yıkılmayacak gönül köprüleri kuruyor. Birebir.
Aslında o gönül köprüleri yüzyıllar öncesinden kurulmuş Türkiye ile Japonya arasında. Ta Osmanlı döneminde. Ve sanıyorum o atalarımızın bize getirdiği o dostluk köprüsü hala daha da büyüyerek, daha da gelişerek ve sağlamlaşarak devam ediyor. Bunun en büyük göstergesi de işte bu festivallere ve bu tür etkinliklere olan ilgi. Genel olarak Türkçe eğitiminden de bahsettiniz ve diğer dillerde. Şimdi tabii Japonca bizim hani herhangi bir şeyi anlayamadığımızda hep o ifadeyi kullanırız. Yani Japonca gibi hiç anlamıyorum deriz ya. Acaba bizim dilimiz onlara nasıl geliyor? En çok onu merak ediyorum. Onların çünkü harf yapıları çok farklı bizimkinden. Bizim evet. Harf yapılarımız da tabii onlara muhakkak farklı geliyor. O yakınlığı nasıl sağlıyorlar?
Şimdi tabii ben çok uzmanı değilim Japonya'nın ama şunu keşfettik. Hem buradaki yıllar süren tecrübelerimizle Japonya'dan işte yaz okullarında ağırladığımız öğrenciler, misafirlerimiz yani Japon kültür sanat dünyasının önemli aktörlerini, konuklarını da zaman zaman ağırlıyoruz burada. Şimdi Türkçe, oradaki gurbetçilerimiz de bize bunu aktardı. Japonca ve Türkçe birbirine çok yakın. Bu yüzden her iki halk çok kolay bir şekilde hemen konuşmaya başlıyor ama tek zor unsur bu alfabe.
Alfabe.
Özellikle bizler için Japon alfabesi. O da aşıldı mı hemen 2-3 ayda çok rahat konuşabilir. Çünkü uzak akraba da düşebilecek bir kategoride. Öyle sayabiliriz Japon. Öncayı. Onlar da sondan eklemeli değil. Bu yüzden çok kolay bir şekilde hemen konuşmayla başlıyoruz. Ve hiçbir engel kalmıyor. Rahatlıkla iletişim kurabiliyoruz diyor Türk kardeşlerimiz. Bunlar Japonlar için de aynı şekilde söz konusu. Hemen çok rahat bir şekilde Türkçe'ye geçiş yapıyorlar. Konuşmaya başlıyorlar. Biraz Latin harflerini İngilizce'den dolayı onlar aşina olduğu için belki bizden daha da çabuk hani Türkçe'ye aşina olabiliyorlar. Evet. Durum bu.
Bunun dışında 2019 Japonya Türk Kültür Yılı etkinlikleri çerçevesinde Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetlerinden de biraz bahsedebiliriz dinleyicilerimize.
Tabii geçmişte önemli sergiler yapıldı birkaç ay önce orada. Kültür Bakanlığımız bizler el birliğiyle çok önemli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Yakında da Ekim ayı içinde bir dizi kültür faaliyeti olacak. Şu anda onlar kurgulanıyor. Yine sergiler, film gösterimleri ve müzik başta olmak üzere. Biz oraya müzikaller götürmüştük. Çeşitli atölye ve bilgi, tecrübe aktarımı, özellikle sanat kültür alanında bunları sağlayacak işler götürmüştük. Örneğin müzikal sadece sahne performansıyla kısıtlı kalmamıştı. Dans hocalarımız İstanbul'dan oradaki kültür merkezine bağlantılı dans grubuyla irtibata geçerek bir Karadeniz oyununu öğretmişlerdi videolarla ve müzikalden 3-4 gün önce erkenden gidip 3 gün boyunca kültür merkezimizde onun provalarını yaptılar ve şu anda işte festivalde de sahnede sergiledi. Bayanlar bir Karadeniz oyunu sergiledi bize Japon dansçı bayanlar. Yani bu tarz kalıcı izler bırakacak faaliyetler kurguluyoruz.
Hı hı. Bu önümüzdeki dönem için hani dinleyicilerimize belki duyan, duymayan herkese hani anlatmak, hatırlatmak istersek bu festivalin devamı gelecek mi ya da bunun gibi başka festivaller de olacak mı?
İnşallah, çünkü bu ilkiydi. Japonya çok zor gerçekten, iş yapılması çok zor çünkü çok ciddiler ve bir teklifi milyonlarca defa inceliyorlar. Bu yüzden ancak bu sene nasip oldu. İlkini gerçekleştirdik ama herkes çok mutlu. Sanırım gelenekselleşecek ve daha kolaylıkla inşallah nasip olur. Devamı da gelir
i̇nşallah,
her sene.
İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kalkan aktardıklarınız için. Japon dostlarımıza selamımızı çok daha iletmişsiniz siz ama tekrar görüşürseniz ve temaslarda bulunursanız oradaki dostlarımıza lütfen bir kez daha iletin. Size de katıldığınız için ve bu festival vesilesiyle de Japon dostlarımıza selam söyleme fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz. Yer açtığınız için çok çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle.
Sevgili dinleyicilerimiz, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Danışmanı Tayfun Kalkan stüdyo konuğumuzdu. Japonya'nın başkenti Tokyo'da Toruko Festivali düzenlendi. Festivalin detaylarını aktardı bize. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte. Sayın Çetin, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bugün değerli konuğumuzla serbest dolaşım kavramını konuşacağız. Öyleyse hemen soralım, nedir bu serbest dolaşım?
Evet, aslında serbest dolaşım dediğimiz şey adı üstünde sanırım.
Serbestçe dolaşmak.
Evet, serbestçe dolaşmak. Tabii bunun bir hukuki tarifi var. Özellikle Avrupa Birliği'nin kendi normları arasında, düzenleyici kuralları arasında yer alan bir terim bu. Nereden ihtiyaç duyuldu? Özellikle Avrupa Birliği, işte önce Gümrük Birliği, sonra Avrupa Birliği. Bunlar kurulduktan sonra Avrupa Birliği üyesi ülkesi vatandaşların kendi ülkeleri arasında, işte Fransa'dan Almanya'ya, Almanya'dan Hollanda'ya, Hollanda'dan Belçika'ya, Belçika'dan işte başka ülkeye geçişlerle ilgili olarak bir çalışan nüfusun serbest bir akımı başladı. Yani sadece turistik amaçlı geziler değil, ülkelerin kendi aralarındaki turistik amaçlı geziler değil, özellikle istihdam amaçlı ya da bir ülkenin ihtiyacı olan iş gücünü sağlayabilmek için diğer başka ülkelerdeki istihdam fazlalarının bu Avrupa Birliği'nin üyesi diğer ülkelere akımıyla başladı bu. Ve yapılan çalışmalar neticesinde tabii bir takım sorunlar ortaya çıktı. Bunu ortaya çıkınca işte örneğin bir Alman vatandaşı, Alman tesisatçı diyelim, Fransa'ya gitti, oraya yerleşti ama bir takım haklardan mahrum. Fransız vatandaşı olmadığı için bir takım hakları kullanmıyor. Özellikle de çalışmaya ilişkin, çalışma hayatına ilişkin hakları kullanamıyor. Bu nedenle Avrupa Birliği üyesi ülkeler kendi ülke vatandaşları, yani birlik üyesinin vatandaşlarını turistik amacın dışında, istihdam amaçlı da olmak üzere her ülkede rahatlıkla çalışma ve ikamet olanaklarının sağlanmasına biz serbest dolaşım hakkı diyoruz. Yani Avrupa Birliği'nin tek bir çatı olma, tek bir büyük birlik olma amacını gerçekleştirmeye yönelik çalışanların da iş gücünün de birlik üyesi içerisinde serbestçe dolaşıp serbestçe iş yapmasını sağlayan sisteme biz serbest dolaşım diyoruz.
Evet, peki hemen kendi ülkemiz için sorayım. Aday ülkeler de bu serbest dolaşım kavramına dahil mi yoksa değil mi?
Evet, şimdi aslında biz uzun yıllardır adayız, biliyorsunuz Türkiye. Bu çerçevede hatta bizim için önemli bir anlaşma var. 1964 tarihinde imzalanmış bulunan Ankara Anlaşması. Ankara Anlaşması çerçevesinde bizim aslında hedeflenen temel amaç Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çalışan iş gücünün sahip olduğu haklara Türk vatandaşlarının da sahip olmasını sağlamaya yönelik bir çalışmaydı. 1964 yılında imzalandı Avrupa Birliği arasında Ankara Anlaşması. Ama maalesef o günden bugüne kadar bu süreçte çok fazla yol alamadık. Özellikle Avrupa Birliği normlarının iç hukukumuza yansıtılması konusunda Türkiye önemli adımlar atmasına rağmen, Avrupa Birliği hukuk kurallarının Türkiye ile uyumlaştırılmasına ilişkin çok önemli hem görüşmeler hem de adımlar atılmasına rağmen Türk tarafından, Avrupa Birliği özellikle de bazı ülkelerdeki yoğun ırkçılık ve korumacılık diyelim. Yani tabii ırkçı olanlar da var. Yani bizim ülkemize yabancı vatandaşlar gelmesin. Sadece Türk vatandaşlarından bahsetmiyorum. Evet. Örneğin bir dönem Fransa'da, Avrupa Birliği üyesi ülke Fransa, örneğin Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarının yoğun iş gücü akımına uğramıştı. Örneğin Fransa'da bu serbest dolaşımın direnen ülkelerin başında geldi. Özellikle Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarına karşı serbest dolaşımı kısıtlayıcı tedbirler aldı ki zaten Türk vatandaşlarına bunu uyguluyordu. Ama aynısını özellikle 2007 yılından itibaren diyelim, Bulgaristan ve Romanya'nın da aday ülke olmasıyla birlikte o ülke vatandaşlarına da uygulanır. Hatta hatırlayın, geçmişte bizi dinleyenler de hatırlayacaktır. İşte Polonyalı tesisatçı diye bir şey çıkmıştı. İşte Avrupa Birliği üyesi ülkeleri Polonya'dan gelen tesisatçılar tarafından işgal edildi. Hmm. Yani tüm sıvı tesisat işleri Polonyalı muslukçular tarafından yapılmaya başladı diye yine özellikle de Fransa'dan başlayan bir karşı koyuşla karşı karşıya kaldılar. Şimdi mesela ilginçtir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşları bir başka ülke, üye ülkenin sınırları içerisine çalışma amaçlı yerleştiğinde artık oy kullanma hakkına dahi sahip olabiliyor. Hmm. Ortaklık konseyi kararı var. Bizim OKK denilen ortaklık konseyi kararında bir ülkede üye ülke vatandaşı, başka bir üye ülke vatandaşının 5 yıldır ikamet ediyor olması halinde ve çalışıyor, istihdam yaratıyor olması halinde o 5 yılın sonunda artık o ülkede seçimlerde oy kullanma hakkına sahip. Biraz daha somutlaştıralım. Örneğin bir Alman vatandaşı Fransa'ya çalışma amaçlı gidip yerleştiğinde o ülkede 5 yıl kaldığı süre sonunda, 5 yıllık sürenin sonunda Fransa'daki seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olabiliyor.
Çok ciddi bir hak.
Çok, çok önemli. Yani aslında işte bu Avrupa Birliği'nin tek çatı altında toplanmasını öngören, özellikle de işte doğuda oluşan işte Çin, Rusya işbirliği, işte batıda Avrupa Birliği'nin daha batısındaki işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güç, Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin de kendi arasında bir güç oluşturma çabası sonucu ortaya çıktı. Bu çalışmanın neticesinde de özellikle serbest dolaşımla Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin istihdamını ve üretimini arttırmak amaçlı getirilmiş bir çalışma. Ama işte Türklerle ilgili kısmına baktığımızda, Türk vatandaşlarıyla ilgili kısmına baktığımızda ortaklık konseyinin aldığı kararlar maalesef Türk vatandaşlarına uygulanmıyor. Hatta bu konuda açılan davalar var, ünlü davalar var. Bizim işte Demirel davası dediğimiz, yani soyadına göre Avrupa Birliği mahkemelerinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen davalarda soyadına göre adlandırıldığı için davalar, Demirel davası denilen bir dava var. Türk vatandaşı diyor ki hem Ankara Anlaşması var, 1964 yılında imzalanmış, hem de Ortaklık Konseyi'nin kararları var. Yine Avrupa Birliği'nin katma protokol dediğimiz 36. maddesi var. Burada Türkiye ve Avrupa toplulukları arasındaki işçilerin serbest dolaşımını öngören bir ortaklık konseyi kararı var. Yine Avrupa Adalet Divanı'nın bu konuda biz Atat Demirel davası dediğimiz 12/86 sayılı kararında biz de Türk vatandaşı olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yararlanmış olduğu bu haklardan yararlanmak amacıyla bir dava açıldı.
Çünkü aday üye olduğumuz için değil mi?
Evet, aday üyeyiz ama üye değiliz biliyorsunuz. Evet. Üye olmadığımız için böyle bir dava açıldı. Demirel davası dediğimiz ve biz bu katma protokoldeki 36. madde gereğince Türk vatandaşlarının da Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları gibi istihdamın ve çalışanın, işçinin serbest dolaşımını sağlamaya yönelik bir dava açtık. Aslında bu davada çok umutlandırıcı gelişmeler olmasına rağmen sonucunu üye ülkelerin kendi iç hukuklarına göre çözecekleri ve karar verecekleri yönünde karar vermesi sebebiyle bu Demirel davası dediğimiz 12/86 sayılı davada da maalesef serbest dolaşıma ilişkin izin verilmedi. Diyor ki Türk vatandaşlarının sadece çalışılan ülkedeki çalışma izinlerinin uzatılması, sadece ikamet edip ve çalıştığı ülkedeki çalışma sürelerinin uzatılması yönündeki düzenlemeyi Avrupa Topluluğu Adalet Divanı bu kararıyla kabul etti. Bu aslında önemli bir gelişmeydi. Yani Türk işçiler açısından, yurt dışında çalışan Türk vatandaşları açısından bulundukları ülkede çalışma sürelerinin uzatılmasına yönelik en azından bir imkan sağlandı bu kararla. Hı hı. Çünkü 1964 tarihli Ankara Anlaşması da aynı zamanda buna zaten cevaz veriyordu, bunu sağlıyordu. Ama onun dışında Türk vatandaşlarının yalnızca çalışılan ülkelerde değil, diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de iş başvurusu yapabilme ve çalışabilme hakkına sahip olması gerektiği yönündeki Türk tarafının tezi kabul görmedi bu Demirel davasında. Yani sadece hangi ülkede çalışıyorsan o ülkede çalışma sürelerin uzayabiliyor. Ama sen çalıştığın ülke dışında, yine somutlaştıralım, yine Almanya Fransa örneğini verin. Örneğin Almanya'da çalışan bir vatandaşımız işi de mamur, güzel yapıyor, gidiyor. Örneğin Fransa'da bakıyor ki o işin orada yapılmadığını görüyor ve orada çalışmak istiyor ve orada açmak istiyor bunu. Ama işte bu karar ona da engel. Yani ona izin vermiyor daha doğrusu. O nedenle de henüz Türk çalışanların böyle bir hakkı yok. Ama hani çifte vatandaşlık yöntemiyle veya daha sonra vatandaşlığın seçimi, yani ya Türk vatandaşı olacaksınız ya örneğin bulunduğunuz ülke vatandaşlığı olacaksınız seçiminden sonra bulundukları ülke vatandaşlığını seçen vatandaşlar Avrupa Birliği üyesi ülkesinin sahip olduğu vatandaşların bütün haklarına sahip.
Çifte vatandaş olunca değil mi?
Hayır, çifte vatandaş olunca da sahip. Hı hı. Çünkü o çifte vatandaşlık sizin örneğin hem Alman hem Türk vatandaşıysanız sizin Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşı olmanız sonucunu doğurduğu için siz gittiğiniz başka bir Avrupa ülkesi
serbest dolaşım hakkına sahip
olabiliyorsunuz. Hı hı. Ama sadece Türk vatandaşlığını seçen vatandaşlarımız bu hakka sahip değil. Şimdi mesela uzun süreli ikamet izni alma. Bu ne açıdan faydası oldu? Örneğin çalışma amaçlı giden yurt dışına, sadece orada yerleşme amaçlı değil ama çalışma amaçlı giden ve işi güzel gidiyor, işte iyi para kazanıyor, işini oturttu ama oraya yerleşme niyeti yok. İşte bu vatandaşlarımızın da Türkiye'den sadece çalışma amaçlı oraya gidip yerleşme amaçlı değil. Bu vatandaşlarımıza da yine aynı şekilde bu Avrupa Birliği katma protokol çerçevesinde orada uzun süreli çalışma ve ikamet izni almaya hak kazanacağına ilişkin bir düzenleme getirildi. Yani uzun süreli kalabiliyoruz. Hı. Ama yine maalesef
oy kullanamayız.
Hem oy kullanamıyoruz hem de sadece o ülkede yine. Yani çalışma amaçlı olarak Almanya'ya giden bir kişi başka bir Avrupa Birliği üyesi ülkeye gidemiyor. Evet. Sadece bulunduğu ülkede. Bir de işte bu karar da 2003 yılında alındı. 2003 yılı 109 sayılı direktif diyoruz biz buna, Avrupa Konseyi'nin. Diyor ki üye ülkelerden birinde yasal olarak 5 yıl çalışan bir üçüncü ülke vatandaşının uzun süreli ikamet izni almaya hak kazanacağını ve bu belgeyi alan üçüncü ülke vatandaşının açık bir işe başvurma, sosyal güvenlik hakları gibi konularda üye ülke vatandaşları ile aynı hakka sahip olacak. Dolayısıyla bu belgeye sahip herhangi bir üçüncü ülke vatandaşı 2006 yılından itibaren üye ülkeler arasında serbest dolaşım hakkı kazanacaktır. Örnek veriyorum yine. Buradan mesela Romanya'yı veya Bulgaristan'ı alalım. Geliyor Almanya'ya yerleşiyor. Almanya'dan Fransa'ya geçiyor. Fransa'da 5 yıl ikamet ediyor. 5 yıl çalışıyor. Ondan sonra kalkıp başka ülkelere de gidebilme imkanını mesela tanımış oldu. Hı hı. Ama Türkler, hala Türk vatandaşlarına bu yönde bir hak tanınmış değil. Aslında Türk vatandaşları için de aynen bu 203 taksim 109 sayılı Avrupa Birliği Konseyi'nin direktifi esas alınıp bu karar doğrultusunda Türk vatandaşları da çok rahat Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında iş amaçlı yerleşme ve iş yeri değişikliği ya da ülke değişikliği yapabilir. Ancak şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkeler bu konuda hala sıkı duruşunu, yani karşı duruşunu bizlere karşı sürdürüyor. Bu mesela biraz önce oyla ilgili konuşmuştuk. Aslında oy kullanma, bizim bu Maastricht Anlaşması dediğimiz bir anlaşma var. Bir zamanlar çok popülerdi Türkiye'de de. Herkes bilirdi Maastricht Anlaşması, Maastricht Anlaşması diye. Şimdi bu anlaşma özellikle Avrupa Birliği'nin kurulmasının temelini oluşturan anlaşmadır. Bunun bir 8. maddesi var. Diyor ki Avrupa Birliği vatandaşlığını ve buna bağlı yerel seçimlerde oy kullanma hakkını Birleşik Avrupa üyesi ülkeleri vatandaşlarına tanımaktadır diyor 8. madde. Yani Maastricht Anlaşması'yla birlikte aslında Avrupa Birliği üyesi ülkeler kendi içerisinde hem seçme hem seçilme. Özellikle bizim hani Avrupa Parlamentosu dediğimiz, Avrupa Birliği'nin bir parlamentosu var ya işte. O parlamentoya her ülke, Avrupa Birliği üyesi her ülke vatandaşının seçme ve seçilme hakkı var. Ama birlik üyesi olmadığımız için yine Türkiye'nin bu konuda bir hakkı ya da seçme seçilme hakkı bulunmuyor. Bir başka belki 93 yılında alınmış bir 109 sayılı Avrupa Birliği direktifi var. O da yine Avrupa Birliği vatandaşlarına vatandaşı olmadıkları bir topluluk üyesinde ikamet etmeleri halinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olabilme ve seçimlerde oy kullanabilme hakkını veriyor. Şöyle anlatalım. Örneğin Almanya'ya yine çalışmaya giden bir Türk ailesinin işte orada okumuş, işte güzel bir eğitim almış bir çocuğu aynı zamanda vatandaşlığını da almış ise
orada doğup büyüdüğü
evet,
için.
Evet, orada doğup büyüdüğü için zaten doğum esası vatandaşlığı alıyor. Evet. Alman vatandaş olan kişi, aynı zamanda Türk asıllı Alman vatandaşı, bu 93 sayılı direktif çerçevesinde örneğin Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olabiliyor
ve oy kullanabiliyor.
Hatta zaten parlamentoya giren Türk asıllı birçok milletvekili de oldu. Hem evet, bulunduğu ülkede milletvekili ama aynı zamanda da Avrupa Parlamentosu'nda söz sahibi olan milletvekillerimiz var. Aslında serbest dolaşım dediğimizde bu altında 5-6 maddelik bir şey taşıyor. Şimdi isterseniz çok kısaca bu serbest dolaşım aslında neyi anlatıyor? Bir, mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması, ikamet hakkı, Avrupa Birliği vatandaşlığı ve oy hakkı, biraz önce konuştuğumuz vize muafiyetleri, işçilerin serbest dolaşımı, bizim konuştuğumuz mesela evet, bir tanesiydi. Evet. İşçilerin serbest dolaşımı ve sosyal güvenliğin koordinasyonu. Bu da ailelerin sağlık ve sosyal güvenlik haklarının tanınması. Şu anda aslında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birçoğunun bu konuda zaten bu hakka sahip. Yani sağlık ve sosyal yardımlaşma konusunda bir sıkıntı yok. Bir tek çalışanlarımızın serbest dolaşım konusunda bir sıkıntıyla karşı karşıyayız.
Son olarak bir cümleyle de onu söylemenizi rica edeyim. Serbest dolaşım hakkını aldı örneğin bir birey. O da başka bir ülkeye gitti. Orada kendisi çalışıyor ama eşi ve çocukları yine çalışmak isterse onlar da aynı hakkı sahip olmuş olabiliyor mu?
Evet, aynen, biliyorsunuz biraz önce bir söylediğim direktif vardı. 5 yıllık ikamet koşulunu yerine getirdikten sonra aile bireyleri de o gidilen ülkede 5 yıllık ikamet koşullarını yerine getirdikten sonra çok rahat istedikleri yerde iş kurabilir, iş sahibi olabilir veya işe girebilir ve sosyal güvenlik haklarından da yararlanabilir.
Ve uzatma hakkını da bu serbest dolaşımı direktifleriyle edinmiş.
Uzatma hakkını da edinmiş olur. Evet.
Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Çetin, aktardıklarınız için. Çünkü gerçekten çok önemli bir konuydu. Biz de dinleyicilerimize ulaştırmış olduk, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin stüdyo konuğumuzdu. Serbest dolaşım kavramını konuştuk. Serbest dolaşımdan kimler yararlanabilir? Özellikle Türk vatandaşları açısından durum nedir? Hatta katma protokolden bahsetti. Ve işçilerin serbest dolaşım konusundaki düzenlemelerinden bahsetti değerli konuğumuz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için ve böylelikle biz de programın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.